Ayrım 10, sayfa 107. Ama 434. gece olunca demiş ki, yaşlı kadın genç hanımın yanına gelince güzelliğinden şaşkınlığa uğramış. Çünkü genç kadın tılsımlı bir yüzüğün açıp ortaya çıkardığı bir hazine kadar ışık saçıyormuş. Kendi bakımından da genç hatun yaşlı kadının çabucak ayaklarına kapanmış ve ellerini öpmüş. Yaşlı kadın da ona, kızım, ben buraya öğütlerime ihtiyacın olduğunu bildiğimden Tanrı'nın esiniyle geldim demiş. Hatun da ermiş dilencilere karşı uygulana gelen bir adete göre ilkin ona yiyecek bir şeyler getirmekle işe başlamış. Ama yaşlı kadın yemeklere el sürmek istememiş ve ben cennet taamından başka yemek yemem. Bunun için yılda 5 gün dışında her gün oruçluyum. Ama çocuğum, seni üzgün görüyorum. Derdinin nedenini bana anlatmanı isterim demiş. O da, anacığım, gerdekte ilk girişimde bulunduğu gece kocama benim üzerime ikinci bir karı almayacağına dair yemin ettirmiştim. Ama o, başkalarının oğul sahibi olduğunu görünce kendi de oğlan çocuğu olsun diye hırsa kapıldı ve bana, sen kısırsın dedi. Ben de ona, asıl sen kısırsın diye yanıt verdim. O zaman öfkeyle dışarı çıktı ve bana, gezimden döndüğümde senin üzerine evleneceğim dedi. Oysa anacığım, ben tehdidini yerine getirmesinden ve ona çocuklar verebilecek ikinci bir karı almasından çok korkuyorum. O, topraktan evlerden yana zengindir, dolgun maaşı vardır, başlı başına köylere sahiptir. Eğer ikinci karısından çocuk sahibi olursa, bütün bu mallardan yoksun kalacağım diye yanıt vermiş. Yaşlı kadın da, kızım, senin benim şeyhim kudretli saldırılar ustası, hamilelik babasından hiç haberin olmadığını görüyorum. O zaman bu ermiş kişiye yapılacak tek bir ziyaretin, fakir bir borçluyu zengin bir alacaklıya, kısır bir kadını döl ambarına çevirdiğini bilmiyorsun herhalde demiş. Güzel hatun da, anacığım, evlendiğim günden bu yana evden bir kez bile dışarı çıkmadım. Hatta tebrik ve başsağlığı ziyaretlerinde bile bulunmadım diye yanıt vermiş. Yaşlı kadın, çocuğum, seni efendim şeyh saldırılar ustası ve hamilelik babasının yanına götürmek isterim. Sakın sana uygulayacağı ağırlıktan korkma ve de ondan bir dilekte bulun. Kocan geziden döndükten sonra seninle çiftleşmek üzere yatacak ve bundan bir erkek ya da kız çocuğuna sahip olacaksın. Ama çocuğun erkek de olsa kız da olsa onu efendim hamilelik babasının hizmetinde bir derviş yapacağına dair adakta bulunacaksın demiş. Bu sözleri duyan güzel hatun umut ve zevkle heyecanlanmış, en güzel giysilerine bürünmüş, en güzel ziynetlerini takmış, sonra hizmetçisine eve iyice göz kulak ol demiş. Hizmetçisi de işittim ve itaat ettim hanımım diyerek yanıt vermiş. O zaman hatun delile ile birlikte evden çıkmış. Kapıda yaşlı kapıcı Ebu Ali'yi görmüş. Kapıcı kendisine, nereye gidiyorsunuz hanımım diye sorunca, ben şeyh hamilelik babasının ziyaretine gidiyorum yanıtını vermiş. Kapıcı ona, bu ermiş yaşlı kadın Allah'ın bir lütfudur hanımım. Tüm hazineler onun emrinde. Bana da 3 kızıl altın dinar verdi ve hiçbir soru sormadan benim derdimi bildi ve ihtiyaç içinde kıvrandığımı anladı. Bütün bir yıl tuttuğu orucun hayrı başım üzerine olsun demiş. Bunu izleyerek delile ve genç hatun oradan uzaklaşmışlar ve yolda yaşlı düzenbaz emir sokak dövecinin karısına, İnşallah hanımım, şeyh hamilelik babasına ziyarette bulunduğunda sana sadece ruh huzuru vermeyecek, arzunu da doyuracak ve kocana karşı sevgini de geri çevirecek ve gelecekte bu konuda aranızda hiçbir anlaşmazlık ya da can sıkıntısı olmayacak ve de ona hoş olmayan sözler sarf etmeyeceksin demiş. Hatun da, anacığım, bilsen bu şeyhin huzuruna çıkmayı ne çok istiyorum diye yanıt vermiş. Bu sırada düzenbaz delile kendi kendine, nasıl yapar da bunca gelip gidenlerin kalabalığı içinde onun ziynetlerini çalar ve onu çırçıplak bırakırım diyormuş. Sonra ansızın ona, kızım, beni gözden yitirmeden ardımdan biraz uzaktan gel. Çünkü ben üzerlerindeki ağırlıkları taşımayan, başkalarının yüklerini de taşıyan yaşlı bir kadınım ve yolda giderken halk yaklaşıp bana sadaka verir ve benden bunları şeyhime götürmemi ister. Onun için şu sırada yalnız başıma yol almalıyım demiş. Genç kadın da yaşlı düzenbazın gerisinde onu uzaktan izlemiş. Böylece ikisi birden tacirlerin ana çarşısına gelmişler. Ve tonozlu çarşıda uzaktan genç kadın yürüdükçe narin ayaklarındaki halhalların ve alnındaki küçük altınların tıpkı bir rübabın ya da bir zilin tıngırtısına benzer uyumlu ve düzenli sesleri duyuluyormuş. Böylece çarşıda yürürlerken yanaklarını henüz ayva tüyleri bürümüş yakışıklı genç bir tacir olan Seydi Muhsin adlı gencin dükkanının önünden geçiyorlarmış. Bu tacir genç kadının güzelliğini fark edip onu kaçamak bakışlarla izlemeye koyulmuş. Yaşlı kadın da bu ilgiyi anlamakta gecikmemiş. Ve de hemen genç kadının yanına yaklaşarak ona "Gel de biraz şuracıkta otur kızım. Ben bu genç tacirle bir iş görüşeyim." demiş. Hatun da itaat edip onu daha iyi izleyebilecek olan yakışıklı tacirin dükkanına pek uzak olmayan bir yere oturmuş. Ve tacir ona bir bakış fırlatır fırlatmaz neredeyse deli olacakmış. Onun böyle yanıp yakıldığını anlayan yaşlı düzenbaz gence yaklaşmış ve selam verip aldıktan sonra ona "Sen tacir Seydi Muhsin değil misin?" diye sormuş. O da "Elbette, sana benim adımı kim söyledi?" Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 435. gece olunca demiş ki "Elbette, sana benim adımı kim söyledi?" diye yanıt vermiş. O da "Beni sana tanınmış kimseler gönderdi. Ben de sana, oğlum, şurada gördüğün genç hanımın kızım olduğunu ve büyük bir tacir olan babasının ona sayısız servet bırakarak öldüğünü bildirmek üzere geldim. Bugün ilk kez evden çıkıyor. Çünkü ergenlik yaşına erişeli daha pek fazla bir zaman geçmedi. Ve belirli bazı işaretlerden anladığıma göre evlenecek çağa yeni ulaştı. Ben de onu dışarı çıkarmakta gecikmedim. Çünkü bilgeler kızını evlenmeye hazır tut ama oğlun için acele etme derler. Bundan dolayı ilahi bir esinle ve gizemli bir önseziyle uyanarak onu seninle evermek fikrine kapıldım. Sen de onun hakkında en küçük bir kuşkuya düşme. Yoksulsan onun tüm parasını sana bağışlarım ve sana bir yerine iki dükkan açarım. Ve böylece Tanrı tarafından sadece gönül çekici bir genç kızla değil, C harfiyle başlayan üç arzu edilir şeye, cevahir, can rahatlığı ve çiftleşmeye sahip olursun demiş. Bu sözleri duyunca genç tacir Seydi Muhsin, yaşlı kadına, "Anacım, bütün bunlar harika ve benim isteyebileceğimden fazla şeyler. Sana da teşekkür ederim ve ilk C ile başlayan sözlerinden de hiç kuşku duymuyorum. Ama üçüncü C'ye gelince bu konuda kendi gözlerimle görüp deneme yapmaksızın içim rahat etmez. Çünkü anam ölmeden önce bu konuda beni öğütledi ve senin evlenmeni isterim oğlum. Ama gözlerimle görüp kız oğlan kız olduğunu anlamam koşuluyla" dedi. Ben de ona onun adına bunu yapacağıma dair söz verdim. O da gönül rahatlığıyla öldü diye yanıt vermiş. Bunun üzerine yaşlı kadın, "Öyleyse hemen beni izle. Onu çırçıplak görmeni sağlayacağım. Ama onun epeyce ardından yürümeye dikkat göster. Ve de sakın kendini belli etme. Ben de yol göstermek üzere en önde yürüyeceğim" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine genç tacir ayağa kalkmış. Ve ne olacağı bilinmez, belki de evlilik sözleşmesi söz konusu olur. Ben iyisi mi harcamaları karşılayacak parayı yanımda bulundurayım diyerek yanına 1000 dinar içeren bir kese almış. Ve o sırada kendi kendine, "Şimdi ne yapacaksın acaba ey fındıkçı delili, bu genç buzağıyı soymak için?" diye soran yol gösterici yaşlı orospuyu uzaktan izlemiş. Kendisini genç kadın, onu da yakışıklı tacir izlediği halde böylece yol alırken adı Hacı Muhammed olan bir kuru temizleyici boyacı dükkanının önünde durmuş. Bu adam tüm çarşıda iki yanlı ilişkileriyle tanınmış biriymiş. Gerçekten yılan yastığı bitkisinin girintili çıkıntılı kökünü bıçağıyla kesen bir satıcıya benziyor, incirin yumuşaklığını sevdiği gibi narin ekşiliğine de bayılıyormuş. Bu Hacı Muhammed halhalın şıngırtısını ve küçük altınların tıngırtısını duyarak başını kaldırmış. ve yakışıklı genç ile güzel genç kadını görmüş ve içinde kıpırdayan şeyin kıpırdadığını duymuş ve tam o sırada Delil'e onun yanına yaklaşarak selamlaşmadan sonra oturarak "Sen kuru temizleyici Hacı Muhammed'sin değil mi?" diye sormuş. O da "Evet, ben Hacı Muhammed'im, ne arzu edersin?" diye yanıt vermiş. Kadın, "Bana güvenilir kişiler senden söz etti. Bak şu çok hoş olan genç kıza, benim kızımdır o. Şu sakalsız genç de benim oğlumdur. Onları birlikte büyüttüm. Eğitilmeleri için de epeyce masraf ettim. Bilesin ki şimdi oturduğumuz ev harap olmuş büyük ve eski bir binadır. Son zamanlarda tahta kirişler ve iri payandalarla onartıp sağlamlaştırdım. Mimarbaşı bana, "Ama sen bu binadan başka bir binada gidip otursan iyi olacak. Çünkü bunun üzerine çökme ihtimali var. Onarım tamamlanınca yeniden gelip oturabilirsin. Ama daha önce değil," dedi. Ben de çıkıp geçici süreyle iki çocuğumla birlikte oturacak bir ev aramaya koyuldum. Ve hayır işlemeyi seven kişiler seni salık verdiler. Şu gördüğün iki çocukla gelip senin yanında kalmayı arzuluyorum. Benim cömertliğimden de kuşkun olmasın," diye yanıt vermiş. Yaşlı kadının bu sözlerini işitince kuru temizleyici yüreğinin içinde raks etmeye başladığını duyumsamış ve kendi kendine, "Ya Hacı Muhammed, işte ağzına üzeri kaymakla kaplı bir kadayıf sunuluyor," demiş. Sonra Delile'ye, "Gerçekte üst katında büyük bir odası bulunan bir evim olduğu doğrudur. Ama kendim oturduğum aşağı katta başka oda bulunmadığından bu odayı sırf bana çivit getiren köylü çağrılılarıma ayırdım," demiş. O da, "Oğlum, evimin onarımı bir ya da iki aydan fazla sürmez. Biz de buralarda pek fazla kimse tanımıyoruz. Senden yukarıdaki odayı ikiye ayırmanı ve üçümüz için bir bölümünü vermeni rica ediyorum," diye yanıt vermiş. "Ve Allah ömrünü arttırsın evladım. İstersen çivit bitkisi getiren köylü çağrılıların da bizim konuğumuz olabilir. Başımız üzerinde yerleri var. Onlarla yiyip içip birlikte yatmaya hazırız," diye eklemiş. Bunun üzerine kuru temizleyici evin anahtarlarını çabucak ona vermiş. Üç anahtar varmış, biri büyük, biri küçük, biri de eğri ve ona, "Büyük anahtar evin dış kapısınındır, küçüğü holün, eğri anahtar da yukarı kattaki odanın. İyi yürekli anacım, hepsi sende kalabilir," demiş. Bunun üzerine Delile anahtarları alarak ardında genç kadın, onun ardında genç tacir olduğu halde uzaklaşarak kuru temizleyicinin evinin bulunduğu sokağa yollanmış ve büyük anahtarla çabucak cümle kapısını açmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 436. gece olunca demiş ki, "Ve büyük anahtarla çabucak cümle kapısını açmış. İlkin kendisi içeri girmiş. Sonra da tacire beklemesini söyleyerek genç kadını içeri sokmuş. Yukarı kattaki odaya çıkarmış. Ve ona, "Kızım, aşağıda saygın Şeyh Hamilelik babası oturuyor. Sen beni burada bekle ve üzerindeki çarşafı çıkara dur. Seni gelip yeniden bulmada gecikmeyeceğim," demiş. Sonra hemen aşağı inip genç tacire kapıyı açmış ve onu hole sokarak kendisine, "Burada otur ve seni kızımla yeniden gelip buluncaya kadar bekle ki gözlerinle görüp güven duymak istediğin konuda doyum sağlayasın," demiş. Sonra yukarıya güzel hatunun yanına çıkıp ona, "Şimdi gidip hamilelik babasını ziyaret edeceğiz," demiş. Genç kadın da, "Ne büyük sevinç anacım," diye haykırmış. Kadın, "Ama kızım, senin için bir bakımdan korkuyorum," diye yanıt vermiş. Genç kadın, "Nedir o anacım?" diye sorunca, "Aşağıda hamilelik babası şeyhin temsilcisi olan budala bir oğlum var. Sıcak zaman ile soğuk zamanı ayırmayı bilmez ve her zaman çıplak dolaşır. Ama senin gibi soylu bir ziyaretçi şeyhin yanına girdiğinde onun takındığı mücevherleri ve giydiği ipeklileri görünce öfkeye kapılır ve üzerine atılarak giysilerini parçalar, kulaklarını yırtarak küpelerini koparır ve tüm mücevherlerini soyar. Sen iyisi mi işe mücevherlerini burada bırakarak ve tüm giysi ve gömleklerinden soyunarak başla. Ben senin hamilelik babasını ziyaretinden dönünceye kadar onları burada özenle saklarım," diye yanıt vermiş. Bunun üzerine genç kadın tüm mücevherlerini çıkarmış ve tüm giysilerinden soyunmuş. Üzerinde sadece ipek bir gömlek kalmış ve hepsini Delile'ye emanet etmiş. O da kendisine, Bunları götürüp hamilelik babasının giysisinin altına koyacağım. Bunlara dokunarak seni kutsasın diye demiş. Ve her şeyi toparlayıp aşağı götürüp merdivenin altındaki dolaba koymuş. Sonra genç tacirin yanına girmiş ve onu, genç kadını bekler durumda bulmuş. Genç ona, hani denetleyeceğim kızın nerede diye sormuş. Ama yaşlı kadın birdenbire sessizce yüzünü ve bağrını elleriyle dövmeye koyulmuş. Genç tacir de ona, neyin var senin diye sormuş. Kadın, ah Allah bu kötü niyetli, kıskanç ve iftiracı komşuları kahretsin. Benim seninle birlikte içeri girdiğimi görmüşler. Senin kim olduğunu soruyorlar. Ben de onlara senin kızım için seçtiğim, ileride damadım olacak kişi olduğunu söyledim. Ama onlar herhalde benim senden dolayı talihli olmamı kıskanmış olacaklar ki gidip kızımı bulmuşlar ve ona annen seni beslemekle o denli sıfırı tüketti ki seni uyuza ve cüzdama tutulmuş birisiyle evermek istiyor demişler. Ben de bu durumda ona tıpkı senin annene verdiğin güvence gibi onun seni çırılçıplak görüp emin olmadıkça birleşmenize razı olmayacağıma dair söz verdim diyerek yanıt vermiş. Bu sözleri duyan tacir kıskançlara ve kötü niyetlilere karşı Allah'a sığınırım diye haykırmış ve bunları söyleyerek tüm giysilerinden soyunmuş ve gövdesi çıplak ve dokunulmadık saf bir gümüş gibi ortaya çıkmış. Yaşlı kadın da ona böylesine güzel ve pak olduğuna göre korkacak hiçbir şeyin yok demiş. O da gelsin şimdi beni görsün diye haykırmış. Ve düzgün bir biçimde samur kürkünü, kemerini, altın ve gümüş kakmalı hançerini ve giysilerinin geri kalan bölümünü yanına koymuş. Kıvrımları arasına da 1000 dinar içeren keseyi yerleştirmiş. Yaşlı kadın da ona bütün bu ayartı sağlayan şeyleri holde bırakmak gerekmez. Onları güvenli bir yere bırakayım demiş. Ve bütün bu eşyayı tıpkı genç kızın eşyası gibi derleyerek genç tacirin yanından ayrılmış, üzerinden kapıyı kilitleyerek gidip merdiven altındaki dolaptan genç kadının eşyalarını da almış ve bunları evden taşıyarak yavaşça çıkmış. Bir kez sokağa çıkınca iki bohçayı güvenli bir yere bırakmak fikriyle işe başlamış ve bunları tanıdığı bir baharat tacirine emanet etmiş. Sonra dönüp onu sabırsızlıkla bekleyen şehvetli kuru temizleyiciyi bulmuş. Tacir kadını görür görmez, "Pekala hala, umarım ki evim size uygun gelmiştir." demiş. O da, "Senin evin kutsanmış bir ev, beğeninin sınırında onu beğendim. Şimdi gidip bir hamal bularak oraya eşya ve mallarımızı taşıtacağım. Ama ben kendim pek çok uğraşıda bulunacağımdan ve çocukların bu sabahtan beri hiçbir şey yemediklerinden işte sana 1 dinar. Bunu lütfen kabul et ve onlara tiritlik ekmek ve kıyılmış et satın al. Ve git onlarla birlikte öğle yemeğini yiyerek yoldaşlık et." diye yanıt vermiş. Kuru temizleyici, "Peki ama bu arada dükkanıma ve müşterilerimin emanetlerine kim bakacak?" demiş. Kadın da, "Vallahi çırağın bakar herhalde." diye yanıt vermiş. O da "Peki öyle olsun." diyerek bir tepsi ve bir porselen kap almış ve oradan söz konusu tiritlik ekmeği ve kıymayı almak üzere ayrılmış. İşte kuru temizleyicinin durumu böyleymiş. Zaten biraz sonra ona yine döneceğiz. Fındıkçı deliliğe gelince gidip iki bohçayı da emanet bıraktığı baharatçıdan almış ve hemen kuru temizleyicinin dükkanına dönüp çırağa, "Efendin beni koşup kendisini fırıncıda bulmanı söylemek üzere sana gönderdi. Sen dönünceye kadar ben dükkana bakarım. Haydi gecikme." demiş. Çocuk, "İşittim ve itaat ettim." diye yanıt vermiş. Ve dükkandan çıkıp gitmiş. O zaman yaşlı kadın dükkandaki müşterilerin emanetlerine ve bulabildiği başka şeylere el koymakla işe başlamış. Onun böyle uğraş verdiği sırada bir haftadır iş bulamayan ve de bir haşhaş yutucu olan bir eşekçi eşeğiyle birlikte dükkanın önden geçiyormuş. Yaşlı orospu haykırarak onu çağırmış. "Hey eşekçi, buraya gel." diyerek. Eşekçi de eşeğiyle birlikte dükkanın önünde durmuş. Yaşlı kadın ona, "Sen oğlum kuru temizleyiciyi tanıyor musun?" diye sormuş. O da, "Ya Allah hanımım, kim onu benden daha iyi tanır ki?" diye yanıt vermiş. Kadın da, "Öyleyse bil ki ey dualarım üzerine olası eşekçi, zavallı çocuk." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.